Ayrım 23. Aziz Tunç, Maraş Kıyımı. Sayfa 324. Katliam alanı ve hareket halindeki kitle. Maraş katliamının büyüklüğünü ve kapsamını anlamak için mevcut bilgileri bu yönde değerlendirmek yeterlidir. Katliamın kapsama alanı Maraş'ın içi ve yakın çevresinin tamamıdır. Maraş'ın en kuzey ve en kuzeydoğusunda bulunan Yörükselim Mahallesi, batısında bulunan Serintepe Mahallesi, güneyde Karamaraş ve diğer mahalleleri de dikkate alındığında Maraş'ın çepeçevre dört bir yanının katliam sahası olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Yusuflar, Dumlupınar, Sakarya, Yeni Mahalle, İsa Dinavlı, Duraklı ve Namık Kemal mahallelerinde yapılan saldırılarda katliam alanı tüm şehrin iç bölgelerinde kaplamış oluyordu. Ayrıca Ulu Cami, Maraş Kalesi'nin çevresi gibi şehir merkezi olan alanlar ve şehrin ana caddeleri tümüyle katliamcıların hareket sahasına girmekteydi. Yine şehrin merkezi yerlerinde bulunan il valiliği, hükümet konağı, askeri kışla, il jandarma alay komutanlığı, devlet hastanesi ve bu kurumların çevresi tamamen katliamcıların saldırılarına hedef olmuş yerler arasındaydı. Yani Maraş, doğuda Yörükselim Mahallesi'nde, batıda Serintepe'ye, güneyde Karamaraş ve Namık Kemal Mahallesi'ne, kuzeyde yine Yörükselim Mahallesi'ne yapılan saldırılarla her yönden kuşatılmıştı. İçeride diğer mahalleler ve çeşitli devlet kurumlarına yapılan saldırılarla şehrin her sokağı, her deresi alt üst edilmişti. Maraş'a giden çevre yolları tutulmuş, Maraş'ın Adana, Gaziantep, Göksun, Kayseri, Andır'ın yol çıkışlarında saldırganlar saldırılarını, denetim ve kontrollerini sürdürmekteydiler. Böylece Maraş ve çevresi günlerce devam eden bu kuşatma altında saldırganların icraatlarını serbestçe yapabilecekleri koşullarda sahipsiz ve korumasız kalmıştır. Katliamın yaşanmadığı veya herhangi bir saldırının yapılmadığı hiçbir köşe, hiçbir sokak kalmamıştı. Maraş'ın gökte havasını, yerde toprağını, suyunu, börtü böceğini, ağacını, çiçeğini katliam havası hakim olmuştur. Katliam esnasında Maraş ve çevre köylerin nüfusu tümüyle mobilize olmuş durumdaydı. Çevre köylerle birlikte toplam 200 bin nüfusun yaşadığı katliam sahası, Maraş'ta yaşayan bütün insanlar katliamdan etkilenmişlerdir. Ancak hareket halinde bulunan katliamcıların sayısı belge üzerinde yapılan çalışmaya göre en az 30-40 bini bulmaktadır. Maraş'ta her 5 kişiden birisinin katliamcı olduğunu gösteren bu rakam korkunç bir rakamdır. Buna rağmen ortaya çıkan bu rakamsal veri her şeye rağmen on binlerce Maraşlı'nın, yani Maraşlıların çoğunluğunun katliamda yer almadığını göstermekte, katliamcı olmadığına işaret etmektedir. Maraş katliamında gerek katliam alanının büyüklüğü ve gerekse katılan güruhun çokluğu devletin katliamı önlemede yaşadığı başarısızlığın da gerekçesi yapılmıştır. Gerekçeli karardan da görüleceği gibi her mahallede yaşanan saldırıların önlenememiş olması, aynı anda diğer mahallelerde yapılan saldırılara ve dolayısıyla askeri güçlerin yetişememiş olmasına bağlanmıştır. Katliamın tüm şehirde aynı anda başlatılmış olması doğrudur. Bunun güvenlik açısından bir sorun yarattığı da doğrudur. Ancak katliamın önlenmesiyle ilgili olarak askeri güçlerin azlığı bahanesi doğru değildir. Çünkü burada sorun askeri güçlerin sayısal azlığı veya çokluğu değil, askeri güçlerin aldığı tutumdur. Askeri güçler bu güruha karşı kararlı, kesin ve etkin bir pozisyonda tutum alsalardı bu katliam yapılamazdı. Askeri güçlerin göstereceği kararlı bir karşı koyuşla söz konusu katliamcıların püskürtülmesi, geriletilmesi, saldırganların çil yavrusu gibi dağılması, böylece gerçekleştirilen katliamın önlenmesi işten bile değildi. Katliamcılara karşı böyle davranılmadığı gibi sürekli görüşme yapılmaya çalışılarak katliamcıların temsilcileri diye katillerle pazarlık ortamlarına girilerek katliamcılar cesaretlendirilmiş, teşvik edilmiş, meydan ve inisiyatif onlara bırakılmıştır. Aslında katliamın sivil faşist güçlerce ve yoğun bir katılımla yapılmış olması, katliamın önlenememiş olduğu şeklindeki dayanaksız gerekçenin inandırıcılığını arttırmak için kullanılmıştır. Yoksa gerçek böyle değildir. İstenseydi bu katliam hazırlık sürecinde önlenebileceği gibi cenaze töreninde ve daha sonra saldırılar esnasında gösterilecek kararlı bir tutumla da önlenebilirdi. Katliamı önleyecek güç ve olanağa sahip olan devletin bu yönde tutum almamış olmasının nedeni tek tek birey veya kurumların sorunu değildir. Katliam karşısında alınan bu tutum, hakim illegal muktedirlerin katliamı kolaylaştırmak için planladığı ve koşullarını oluşturduğu bir tutum olarak görülmelidir. Çarşaf ve Kur'an katliamından kurtulmanın araçları. Katliamın her safhasında ve her bölgesinde katliama maruz kalan savunmasız Kürt, Türk, Alevi halkına katliamda kurtuluşun yolu olarak Kur'an ve Müslümanlığın ilk şartı olan Besmele'yi okumak dayatılmıştır. Kimi yerde ise kara çarşaf giyerek kaçmak, kurtulmak için tek çare olmuştur. Katliam koşullarında herkesin zorunlu kaldığında yapacağı bu davranış esasında tıpkı insanın donuna çıkartılarak sünnetli olup olmadığının kontrol edilmesi gibi onur kırıcı, aşağılayıcı, en az katledilmek kadar katliamcı bir davranıştır. Maraş katliamında bu onur kırıcı, ayrımcı ve katliamcı davranışla çok sayıda mağdur karşılaşmış, ya besmele okumak, namaz kılmak veya çarşaf giymek zorunda kalmışlardır. İşte örnekleri. İki ayrı saldırgan gruba salavat getirmek zorunda kalan Fatma Şengül'ü camiye götürmüşlerdir. Orada salavat getir, bakalım Müslüman mısın demişlerdir. Kelime-i şehadet getirmesi üzerine Fatma Şengül'ü serbest bırakmışlar ve Fatma Şengül oradan tekrar ev sahibinin evine gelmiştir. Bir süre sonra bu defa aynı evin önünde bir başka grup gelerek bu evde Alevi varmış, yakacağız diye bağırmışlar. Ev sahibi Şerife Kara Arslan bu gruba Fatma Şengül'ün Müslüman olduğunu söylemiştir. Saldırgan grubun pencereye gelsin, eşhedü çeksin demesi üzerine Fatma Şengül pencereye çıkarak kelime-i şehadet getirmiştir. O zaman saldırgan grup kendisini alkışlamıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 309. Bir diğer örnek Mustafa Doğan eline Kur'an alarak karısı ve çocukları ile birlikte dışarı çıkmıştır. Saldırganlar Mustafa Doğan'a dini sorular sormuşlar. Cevap verince de bir kısmı Aleviler, solcular, komünistler, dinsizler vurun diye, bir kısmı artık yeter diyerek aralarında tartışmışlardır. Daha sonra madem ki sen Müslümansın da niye evde yatıyorsun? Müslümansan, Türksen, sağcıysan biz kan döküyoruz, can veriyoruz. Bizimle gel demişler ve Mustafa Doğan ile beraber 100-150 metre ilerideki esas topluluğun olduğu yere gitmişlerdir. Bir kısım saldırganlar orada da Mustafa Doğan'ı öldürmek istemişlerdir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 322. Katliamı en vahşi haliyle yaşayan Musa Suna ailesini kelime-i şehadet getirmek de kurtaramamıştır. Elif Suna, kelime-i şehadet getirdiği halde inanmamakta, saldırılarına devam etmektedirler diye yazılmaktadır gerekçeli kararda. Boz ailesi de aynı zulmü yaşamıştır. Saldırganlar balkonda bulunan kadınları ve çocukları dama çıkarmışlar. Orada kendilerine bizi öldürmeyin, sizde Müslümanlık, din, iman yok mu diye yalvaran kadın ve çocuklara kelime-i şehadet getirtmişler. Gavursanız da artık Müslüman oldunuz demişlerdir. Saldırganlar Boz ailesinin fertlerine kelime-i şehadet getirtmekle kalmamışlar, ayrıca namaz kıldırmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 308. Aktaracağımız başka bir örnekte erkekler çarşaf giymek zorunda kalmışlardır. Halil Uzunlar, Ali Seri'nin kendisine ait evde kiracı olarak oturduğunu, 23 Aralık 1978 Cumartesi günü saat 16 sıralarında çoğunun elinde bıçak, sopa ve birinde de tabanca olan mahşer gibi kalabalığı mahalleye bastıklarını, o sırada kendilerine sığmış olan Serin ailesinin kızlarını mutfağa, erkeklerini yatak odasına girdiklerini, saldırganların dükkanını yağmaladıklarını ve kapıyı kırarak içeri girip ateş ettiklerini, yalvararak saldırganları evden dışarı çıkardıklarını ve Serin ailesinden iki erkeğe çarşaf giydirerek kaçırdığını, daha sonra da kızların evden gittiğini şeklinde anlatmaktadır yaşanan durumu. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 228. Maraş katliamında buna benzer çok fazla örnek olduğu bilinmelidir. Ancak verilen örnekler konunun anlaşılması için yeterlidir. Ne yazık ki bu ülkede ve genel olarak sistemde katliamların meşrulaştırılmasının unsurları olan bu sapkınlıkları gereken tepki, gereken ölçü ve biçimde verilmemektedir. Katledilmek sanki salt fiziki yok edilmekmiş gibi ele alınmaktadır. Halbuki en sıradan insan da bilir ki insanı insan kılan sahip olduğu değerler ve haklardır. Ve bu değerlere ve haklara saygı göstermek ortak yaşamın, dolayısıyla insan olmanın zorunlu ön koşuludur. Buna rağmen tüm katliamlarda insanların onuruyla, inançlarıyla oynanmış, insanlar bu yolda da katledilmişlerdir. Tüm katliamlarda olduğu gibi Maraş katliamında da yapılmış olan bu tür sapkınlıklara en az katledilmek kadar tepki gösterilmesi insanlığımızın ölçüsünü gösterecektir. Her insan inandıklarıyla ve inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Böyle yaşayabildiği ölçüde insanlaşabilir. Ama Maraş katliamında ve benzer başka katliamlarda görüldüğü gibi katliamcı güruh başkalarının en doğal ve en tartışmasız insan haklarını gasp etmekte, engelleyebilmektedir. Normal koşullarda hiçbir biçimde çarşaf giymeyecek olan insanlara zorla çarşaf giydiriliyor, Kur'an okutuluyor, namaz kıldırılıyor. Fiziki olmasa bile bu zulmün insanların zihin ve moral dünyasını nasıl alt üst ettiğini anlamak hiç de zor değildir. Devrimci demokratik mücadelenin bu zorbalığa karşı sürekli ve anlamlı bir tutum geliştirmesi, katliamlara karşı mücadelenin bir unsuru olarak görülmelidir. Katliamcı politikaların bir parçası olan bu baskı ve zorbalık, devletin zorla asimilasyon politikalarından destek ve cesaret alınmadan yürütülemez. Yıllar yılı uygulanan zorla İslamlaştırma ve Türkleştirme politikaları bu tür baskıların ve zorbaların güç bulmasına, rahatlık içinde uygulanmasına yol açmaktadır. Katliamda ele geçen silahlar. Katliamı resmi belgelerinden birisi olan gerekçeli kararda ele geçen silahlar da belirtilmektedir. Konuyla ilgili bölümde şunlar yazılmaktadır. Olaylar sırasında 18 tabanca, 225 tabanca fişeği, 22 tabanca şarjörü, 3 makineli tabanca, 329 makineli tabanca fişeği, 4 makineli tabanca şarjörü, 3 İngiliz piyade tüfeği, 7 piyade tüfeği fişeği, 244 av tüfeği, 24 bıçak ve kama, 9 satır, 2 balta, 2 pala, 2 tahra, 2 tornavida, 27 dinamit lokumu, 1 kilogram saçma ele geçirilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar, sayfa 334. Maraş katliamında yakalanan silahlar bunlardır. 12 Eylül koşullarında 30-40 hanelik herhangi bir köyde bile bu kadar silah çıkartmaya köylüleri zorunlu kılan sıkı yönetim, Maraş katliamı gibi günlerce süren silahlı bir katliamda bu kadarcık silah yakalayabilmiştir. Yani 21 tabanca ve 3 piyade tüfeği ve 244 av tüfeği, ayrıca 41 adet kesici delici alet ve 27 dinamit lokumu. Buna insaf demekten öte bir şey söylenmelidir. Maraş katliamının bu kadar silahla yapılmış olduğu nasıl düşünülebilir? Bu durumun kamuoyu tarafından kabul edilmesi nasıl beklenebilir? Maraş katliamının ilgili dokümanlarında saldırılarda kullanılan uzun namlulu silahlardan söz edilir çokça. Saldırganların içinde büyük silahları ellerinde bulunduran şahıslar, A. Mümin Navruzoğlu, karşısındaki Anadolu hamamından açılan ateşle başından ve göğsünden yaralanmıştır. Bu şahsın evinin damından uzun menzilli silahla yaptığı ateşle karşılaşmışlardır gibi ifadeler hemen her mahallede yapılan saldırıların klasik anlatımlarıdır. Ancak görüldüğü gibi yakalanan silahların içinde söz konusu uzun namlulu silahlar bulunmamaktadır. Eğer katliamda kullanılan silahlar ortaya çıkartılmış olsaydı, hem katliamın bağlantılarını, silah kaçakçılarıyla olan ilişkilerini, hem de katliamın çapını anlamak mümkün olacaktı. Onun için katliamda kullanılan silahlar yakalanmamış, ortaya dağın fare doğurması gibi bir avuç silah çıkartılmış, yapılan bu korkunç katliamın da bu silahlarla yapılmış olduğunu kabul etmemiz istenmiştir. Ayrıca yakalanan silahların azlığı, yargılanan 760 saldırgan sanığın hangi koşullarda yakalandığını da göstermektedir. Bu bilgiden anlaşılıyor ki, saldırganlar saldırı esnasında ellerinde saldırı araçlarıyla yakalanmamışlardır. Bu sanıkların çok azı katliam esnasında yakalanmışlardır. Büyük bir kısmı mağdurların ve tanıkların daha sonra verdikleri ifadeler sonucu evlerinde, iş yerlerinde yakalanarak açığa çıkartılmışlardır. Böyle olunca da sanıkların ellerinde herhangi bir silahın yakalanması söz konusu olmamış, katliamda kullanılan silahlar açığa çıkmamıştır. Katliam esnasında üst düzey görevli ve sorumlu olan General M. Boğuşlu, evlerine yapılan saldırılardan korunmaya çalışan Yörük Selim'in yiğit genç kızını tutuklamadığı ve ona inanarak pasif kaldığı için hayıflanmaktadır. Anılarını anlattığı kitabında. Ama aynı hassasiyeti gerçek saldırganları ve silahlarını yakalamak ve onları silahlarıyla birlikte açığa çıkartmak için geliştirmediği, göstermediği görülmektedir. General Boğuşlu, Alevilere ve devrimcilere karşı takındığı ön yargılı tutumu aşamadığı için silahı onlarda aramaya başlamış, esas katliamcı güçlerin silahlarını bulmak için mesai harcamaya yönelmemiştir. Faili meçhul ölüler. Maraş katliamında failleri tespit edilemeyen ölüler bulunmaktadır. Gerekçeli kararda 23-25 Aralık 1978 tarihlerinde cereyan eden olaylar sırasında Mehmet Kahveci, Adem Armut, Ökkeş Dalkıran, İsmail Tercan, Mehmet Özkekik, Hayrullah Seyür, Abdullah Polat, Mehmet Ergündüz, Süleyman Aydoğan, Ökkeş İnce, Mehmet Mengücek, Necati Parlamış, Zeki Yıldırım, Hacı Bıyıklı, Bünyamin Varol, Mehdi Köklü, Abdullah Kandemir'in mukateleye iştirak ettikleri ve olaylar sırasında öldükleri, büyük bir kitlenin katıldığı olaylarda çoğu uzun menzilli silahlarla vurulan maktulleri öldüren faillerin tespit edilemediği, Nazım Tosun isimli şahsın olayları izlerken kalp krizi sonucu, Ercan Köse isimli 3 yaşındaki çocuğun da kariyer çarpması sonucu öldükleri ifade edilmektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 91. Bu faili meçhul ölümlerle ilgili olarak Mehmet Mengücek ve Mehdi Köklü üzerinde geliştirilen çarpıtma ve söylenen yalanlara ileride değinilecektir. Burada belirtilen faili meçhul ölüler katliamcı saldırganlar olarak fiilen yer aldıkları katliamda öldürülmüşlerdir. Bu katliamcıların devrimciler ve Aleviler tarafından öldürüldüğü iddia edilmesine rağmen bu iddia ispat edilememiş ve sıkı yönetim mahkemesi tarafından ciddiye alınmamıştır. Bu ölülerin çoğunun uzun namlulu silahlarla öldürüldükleri yazılmaktadır. Aynı şekilde katliamcı saldırganları içinde çok sayıda ve hemen her mahallede uzun namlulu silah kullanan katliamcının bulunduğu belirtilmektedir gerekçeli kararda. Bu ölülerin uzun namlulu silahlarla öldürüldükleri, bu tür silahların katliamcılarda bulunduğu ile birlikte göz önüne alındığında bu ölülerin katliamcılar tarafından öldürülmüş olabilecekleri ihtimali önemli bir ihtimal olarak görülmelidir. Ayrıca gerekçeli karardaki bilgilere göre katliam boyunca hemen her mahallede saldırganlarla askeri güçler arasında çatışmalar yaşanmıştır. Kimler tarafından öldürüldükleri belirlenemeyen bu saldırganların askerler tarafından açılan ateşle veya askerlerle girilen çatışmalarda öldürülmüş olmaları da akla yakın ihtimallerin bir diğeridir. Kimliği tespit edilemeyen ölüler. Bu konuda gerekçeli kararda 6 adet cesedin kimliklerinin tespit edilemediği ancak bunların kesici alet ve ateşli silahlarla olaylar sırasında öldürüldükleri kesin olmakla beraber büyük bir kitlenin karıştığı olaylarda faillerin tespit edilemediği yazılmaktadır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 197. Katliamı meşru göstererek savunmaya çalışanlar bu ölülerin Alevilere, devrimcilere ve sünnetsiz Ermenilere ait olduğunu iddia etmişlerdir o günden beri. Ölülerin sözde sünnetsizliğine daha çok vurgu yapılarak bu ölülerin Ermenilere, Ermeni devrimcilerin varlığından hareketle devrimcilere ait olduklarını anlatmaya çalışmışlardır. İddia tüm yönleriyle katliamcı politikaları ve katliamcılar için son derece gerekli ve önemli olan dezenformasyon çalışmalarına uygun bir iddiadır. Ama bu iddia tek kelimeyle büyük bir yalandır. Bu cesetlerin sünnetsizlere ve Ermenilere ait olduğuna dair iddianın pespaye, temelsiz ve ırkçılıkla mağlul olduğu açıktır. Kaldı ki böyle bir iddiayı doğrulayacak en sıradan bir bilgi bulunsaydı, devlet böyle bir bilgiyi fazlasıyla değerlendirir, gerekli sonuçları alabilirdi. Söz konusu kimliği meçhul cesetlerin katliama maruz kalan Türk, Kürt, Alevi ve devrimcilerin cesetleri olmaları ise mümkün değildir. Konuyla ilgili matematik kesinlikle iddialarda bulunmak için hiçbir gereklilik yoktur. Özgün ve spesifik durumlar olabilir. Buna rağmen bu cesetlerin Alevilere ait olması mümkün görünmemektedir. Katliama maruz kalan Aleviler ve devrimciler katliam koşullarında ve sonrasında toplu halde devletin denetimi altında askeri kışlalarda ve farklı kurumlarda barındırılmaktaydılar. Saldırılar kontrol altına alınıncaya kadar bu durum böyle devam etmiştir. Ölülerin tespiti işlemi yapılmaya başlandığında mağdur Kürt Türk Aleviler ölülerin bulunduğu yere götürülerek ölüler gösterilmiş, böylece her aile kendi ölüsünü tespit edebilmiştir. Bu ortamda Alevilerin kendi ölülerini tespit ederek sahip çıkmaları herhangi bir riski olmadığı gibi kolayca mümkün olmuştur. Ayrıca katliama uğrayan Kürt Türk Alevilerin ve devrimcilerin ölülerini tespit ederek resmileştirmeleri mağduriyetlerinin teyidi ve tescili için gerekli ve zorunluydu. Ölülerini tespit ederek tescil ettiremeyen mağdurların katliamda yaşadıkları mağduriyeti kanıtlamaları mümkün olamayacağı için herhangi bir dava açma veya şikayetçi olma hakları kaybolmaktaydı. Türk-Kürt Alevilerin ölülerini tespit etmelerinin hem bu kadar kolay hem de gerekli ve zorunlu olduğu bu koşullarda herhangi bir mağdur ailenin ölüsüne sahip çıkmaması mantıksal olarak düşünülemez. Hatta yurt dışına gitmek zorunda kalan mağdur aileler bile avukatları vasıtasıyla bu amaçlı girişimlerini sürdürmüşler, ölülerine sahip çıkmışlardır. Dolayısıyla kimliği belli olmayan ölülerin içinde mağdurların olması veya böyle bir ihtimali akla yatkın kılan hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Bu sebeple mağdurların belirtildiği gibi ölülerini aramaları, bulmaları hem kolay hem de mağduriyetlerini göstermek için gerekliydi. Ancak aynı durum 100'e yakın köyde ve Maraş'ın tüm mahallelerinde toplanarak katliamı icra etmiş olan katliamcı saldırganlar için söz konusu değildir. Tam tersine bu cesetlerin saldırganlara ait olabileceğini düşünmek için fazlasıyla makul sebepler bulunmaktadır. Katliamdan sonra katliama katılmış olan bütün saldırganlar yakalanmamak için saklanmaya, sırlara karışmaya, izlerini kaybettirmeye çalışmışlardır. Mağdur ailelerin yapılan soruşturmalarda tanıdıkları katliamcı saldırganlar hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunmaları bu katliamcıların daha da temkinli olmalarına yol açmıştır. Bu koşullarda katliama katılmış olan saldırganlar katliamla bağlantılarını açığa çıkacağı her türlü ilişki ve ortamdan uzak kalmaya özen göstermek zorundaydılar ve böyle davranmışlardır. Bu nedenle katliamla ilişkilerinin açığa çıkacağından korkan bazı saldırgan aileler ölülerine sahip çıkmayarak kendilerini korumaya, kurtarmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla söz konusu ölülerin katliamla ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla ailelerinin sahip çıkmadığı ölüler olması ihtimali gerçeklik payı oldukça yüksek olan bir ihtimaldir. Çok güçlü olan diğer bir ihtimal ise kimliği belli olmayan ölülerin başka illerden gelip Maraş katliamına katılmış saldırganlar oldukları ihtimalidir. Maraş katliamında başka illerde faşist saldırganların görevli olarak geldikleri devletin raporlarında yer almıştır. Katliam esnasında ellerinde uzun namlulu silahlarla yüzleri maskeli katliamcı güruha önderlik eden saldırganlar muhtemelen bu saldırganlardı. Bu saldırganlardan bazılarının katliamda yaşadıkları çatışmalarda öldürülmüş olması çok mümkündür. Bu ölülerin kim olduğunun ve niçin gelip Maraş'taki katliamda öldüğünün açığa çıkması halinde katliama dair ipuçlarının da açığa çıkacağı muhakkaktı. Doğaldır ki katliamcı illegal yapının böyle bir gelişmeye izin vermesi söz konusu olamazdı. Türkiye'nin herhangi bir yerinden Maraş'a gelmiş, hangi faşist siyasal ilişkilerin içinde olduğu bilinebilecek olan bir katilin Maraş katliamında ölüsünün bulunması, katliamın kimler tarafından organize edildiğinin açığa çıkmasına yol açabilirdi. Katliamcı yapının deşifre olmaması için katliam esnasında ölen bu saldırganlara sahip çıkılması uygun görülmemiş olabilir. Çok büyük ihtimalle kimliksiz ölüler katliamcıların başka illerden getirdikleri ve sahip çıkmaktan korktukları bu saldırganlardır. Bu ihtimal söylenti olarak hem o dönemde hem daha sonra Maraşlar tarafından fazlasıyla dillendirilmiştir. Söz konusu ölüler için bu iki ihtimalin herhangi birisi tek başına gerekmemektedir. Her iki ihtimalde hem ayrı ayrı hem birlikte mümkündür. Ölülerin bazıları ailelerin sahip çıkmadığı ölüler, bazıları katliamcı illegal yapının gizlediği ölüler olabilir. Son olarak tüm sosyal siyasal tarihlerinde Alevilerin ve devrimcilerin ölülerini isimsiz ve sahipsiz bıraktıklarını düşünmek en azından genel olarak gerçekçi değildir. Ancak faşizmin kanlı tarihinde buna benzer sayısız vaka olduğu biliniyor. 23. ayrımın sonu. Sayfa 335.